Ayrım 6. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Sayfa 81. Kelamın Çocukları. Ertesi gün Angelina Jolie'nin kampları ziyareti, biz gazeteciler açısından bir gün öncesi gibi geçti. Yani tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Güvenlik koridorunu aşıp Jolie'ye ulaşamadık. Yine uzaktan gördük kadını ama Hakan bazukamsı objektifiyle birkaç güzel fotoğraf alabildi. Eh, buna da şükür dedik. Zaten benim ilgimi Jolie'den çok mülteciler çekiyordu. Jolie'nin benim açımdan önemi sadece adının Melek olmasının yarattığı tuhaf rastlantıydı. Kendimi aklı başında bir adam sayarım ama böyle rastlantılarda içimizi kıpırdatan bir metafizik yan bulmanın çekiciliğine zaman zaman karşı koymam güç olur. Bence bütün insanlarda vardır bu. Sanki varoluşumuz, yaşamımız bir takım anlamsız, saçma sapan rastlantılara bağlı değil de daha derin ve kavrayamadığımız bir anlamı varmış gibi duyumsarız ve itiraf etmesek bile herkesin hoşuna gider. Benim için de bir sürü meleğin yan yana gelmesi hoş bir oyun halini de aldı. Ama aklım ve merakım yavaş yavaş çocukluk arkadaşım Hüseyin'den Meleknaz'a doğru kayıyordu. Angelina Jolie ise mit yaratmadan yaşayamayan ama bu teknoloji çağında mitolojisiz kalmış modern insanın maceralarını izlediği yeni bir Olimpos tanrıçası olarak görüyordum. Daha doğrusu kendisini değil de imgesini. Artık insanların Gılgamış'ı, Enkidus'u, Hera'sı, Afrodit'i yok, onların yerine hip-hop, futbol, müzik ve sinema tanrıçaları var. Tanrılar ve tanrıçalar gibi onların aşk, evlenme, boşanma, kavga, kıskançlık, cinayet maceralarını izliyorlar. Angelina Jolie de Efes tanrıçası Artemis gibi. Gerçi Artemis'in onlarca memesi vardı. Jolie ise zaten iki tane olan memesini haklı nedenlerle aldırdı ama olsun, o yine de bir tanrıça. Zaten onca çabaya rağmen yanına yaklaşamamızdan da belli değil mi bu durum? Tanrıların ve tanrıçaların sadece imgeleri görülebilir. Vali yardımcısından aldığımız izin sayesinde resmi heyetler oyuncuyla birlikte kamplardan ayrıldıktan sonra da orada kalma, mültecilerle konuşma olanağı bulabildik. Yüzlerce çadır yan yana dizilmişti. Önlerinde kirli yüzlü çocuklar, çamur içinde, sanki bu zorlu işler onların başına gelmemiş gibi çocukça gülümsemelerle, çocukça oyunlar oynuyorlardı. Bir çadıra girdiğimde, zaman daha da gerilere kaydı sanki. Ömrüm boyunca görmediğim kadar hüzünlü bakan gözler dikildi üzerime. Ama ne gözler! Sanki bakan kişinin gözlerinden kuşaklar boyunca tarihte uğradıkları onca soykırımı, onca acıyı yaşamış, yüz binlerce ezidi bakıyor gibiyim. Yaşlılar genellikle suskun. Yüzleri laleş topografyasını andıran kır bıyıklı, bıyıklarını hiç kesmemiş gibi görünen adamlar, bir ayaklarını altlarına almış, tam doğu usulü oturdukları yerden pek az kıpırdıyorlar. Saçları kısa kesilmiş genç bir kız, öne arkaya sallanıp duruyor. Anlamsız bir şeyler mırıldanıyor. Zaten gözlerinde de bir anlam yok. Daha sonra IŞİD baskını sırasında bu genç kızın başına önce dipçikle sonra taşla vurulduğu için akli dengesini yitirdiğini öğreneceğim. Genç kadınlar çadırların önünde plastik leğenlerle çamaşır yıkıyorlar. Sarı, yeşil, turuncu, pembe her renkte leğen var ama koyu mavi yok. Bu renk kutsal olduğu için gündelik yaşamda kullanmak da günahmış ezidilikte. Ne de çok günah saydığı şeyi varmış bu inancın diye düşünüyorum. Garipsiyorum önce, sonra bizdekiler aklıma geliyor. Gece tırnak kesmemek, aynaları ters asmak ya da aynanın üstüne tülbent örtmek, pis bir sudan geçerken destur demek, cumartesileri çamaşır yıkamamak gibi manasız inanışlar, yolcunun arkasından ev süpürmemek, sokağa sol ayakla adım atmamak, yemeği sol elle yememek, bazı bölgelerde peygamberin sevgili torunu Hüseyin'in başını Kerbela'da kesip ayaklarıyla yuvarladıkları için futbol oynamamak, nazara karşı üzerlik asmak, kurşun döktürmek, ateşe tuz atmak, hatta babaannemin yaptığı gibi nazar edenin gözü götüne diyerek burnunun ucunu ve kıçını kaşımak. Bunları düşününce ezidilere haksızlık ettiğimi anladım. Ama yine de marulun günü olması tuhaf doğrusu. Kamplardaki en bilgili adamın kim olduğunu soruyorum. Şeyh Seyda diyorlar. Onun kaldığı çadıra gidiyorum. Yaşlı adamın ağaç dalına benzemiş elini öpüyor. Şark terbiyesiyle alnıma koyuyorum. Belli ki o sefil durumunda İstanbul'dan gelmiş gazeteci diye bir halt sandıkları benim, elini öperek saygı göstermem hoşuna gidiyor. Kelamın çocukları içinde en çok bilen Şeyh Seyda'dır diyorlar. Bilmediği yoktur onun. Yalnız Sakın yanılıp da şeytan sözünü kullanma. Onu duydukları anda konuşmayı keser, bir daha öldürsen ağızlarını açmazlar. Bu sözcüğü tavuğa meleke karşı en büyük hakaret sayarlar. Seyda'ya en çok merak ettiğim şeyi soruyorum. Neden tavus kuşu? Neden en büyük melek bu yaratığın kılığına girmiş? Çok eski bir din olduklarına göre Orta Doğu'da tavus kutsal mı sayılırmış hep? Seyda alçak sesle tane tane anlatmaya başlayınca soru sorarken bile çok dikkatli olmam gerektiğini anlıyorum. Çünkü cehaletim iyice ortaya çıkıyor. Seyda, bu sorunun cevabı kolay değil diye giriyor söze ve devam ediyor. Şarkın en kadim dinlerinden biridir ezidilik. Ama bizim bu bölgelerde, buralarda, Laleş'te, Orta Şark'ta tavus bulunmaz. Hindistan'da bulunur. Bu da ezidiliğin köklerinin Hindistan'da olduğunun ispatıdır. Bu sözler beni kendime getiriyor. İlkel beyaz bir çadırda toprağın üstüne atılmış bir örtü üzerinde duran bu yaşlı, yoksul adamın gerçek bir bilgin olduğunu anlayarak daha fazla saygı duyuyorum. Doğunun bilginleri batı gibi kitapla değil, sözle, şiirle, menkıbeyle, meselle konuşur. Seyda da öyle yapıyor. Ve o günleri yaşamış gibi Zerdüşt'ten, Avesta dilinden, Nabukadnezar'dan, Harun el-Reşit'ten menkıbeler anlatıyor. Nuh tufanının Gılgamış'tan 1000 yıl önce meydana geldiğini söyleyip önündeki toprağa yuvarlak bir şekil çiziyor. İşte diyor, Nuh'un gemisi böyleydi, yuvarlaktı. Sümer mitolojisinde babasız çocuk doğurma efsanesini alıp Zerdüştlere ve oradan da kimseler bilmez bu sırrı, gerçeği bir Meryem bilir diyen Anadolu aşıklarına geçiyor. Ona göre her şey birbirinin devamı, her asırda aynı masallar tekrarlanıyor. Dünyanın her köşesinde inançlar var. Niye Orta Doğu'dan çıkanlar dünyayı kaplamış diye bir soru soruyorum. En çok biz mi günah işlemişiz? En çok bizim mi düzeltilmeye ihtiyacımız varmış? Kırbıyıklarının altında hafif bir gülümseme izi yakalıyorum. Bunun cevabı kelamdır diyor, sözdür. Bu dünyada hiçbir şey insanları söz kadar etkileyemez. Orta Şark'ta sözün zirveye vurduğu yerdir. Hiçbir bölgenin şiiri, menkıbesi, masalı bu kadar kuvvetli, insanın yüreğine işleyen kudrette değildir. İşte bu yüzden bizim buralarda şairler büyücü sınıfına girer. İnsanları güzel sözlerle büyüledikleri için. Sonra bana eski Keldani, Asuri, Süryani, Ezidi, Avesta, Kürt, Arap, Fars ve daha anlamadığım birçok dilde beyitler okuyor. Bu adama hayranlığımın giderek arttığını hissediyorum. Artık ortadan kalkmış, kaybolmuş diller bile belleğinde. Melek Tavus'un diğer meleklerden farkını sorma cesaretini gösteriyorum. Çünkü diyor, hem iyiliği hem kötülüğü barındırır. Aynen insan gibi. Her insanın içinde iyi ve kötü yan yana durur. Hangisini beslersen o galip gelir. Diğer dinlerin tanrıları da öyle değil mi? Hem ödüllendirici hem cezalandırıcı bir tanrı o da. Büyük dinlerin tanrısı gibi. Bana inanmayanın boğazından aşağı erimiş kurşun dökerim diyen bir tanrı sadece iyi olabilir mi sence evladım? Kullarını en ağır işkencelerle korkutan bir tanrıya iyi diyebilir misin? Bak sana bir kıssa vereyim. Sizin İslam dininizin bir kadın evliyası, bir eline bir kova su, ötekine de bir kova ateş almış, yola çıkmış. Nereye gittiğini soranlara da, bu kovayla cehennem ateşini söndüreceğim, bu ateşle de cenneti tutuşturacağım demiş. Çünkü insanların sadece cennet vaadi ve cehennem korkusu yüzünden riyakarlık yapmasını istemiyormuş. Biz Ezidiler, iyiliğin ve kötülüğün ötesinde bir şey olduğuna inanırız. Şeyh bunları söyler söylemez, İçine sürüklendiğim mistik ortamda birden Mevlana geldi aklıma. Hatırladığım kadarıyla şöyle diyordu. Bir yer var, iyiliğin ve kötülüğün ötesinde, seninle orada buluşacağız. Sufilerle aynı düşünceyi dile getiriyorlardı. Şeyhe kutsal kitaplarını sordum. Tevrat, İncil, Kur'an gibi bir kitabınız var mı? Yani ehli kitap mısınız? Dedim. Musaf-ı Reş var dedi. Yani kara kitap. Bir de Musaf-ı Celve var, vahiy kitabı. Ama bunlar asıl kitap değil. Bazı adetleri anlatırlar. Asıl kutsal kitabımız kayıptır. Babadan oğula, anadan kıza ezberletilir. Bu yüzden kelamın yani sözün çocukları derler bize. Gülümsedi. Yani ehli kelamız biz dedi. Sonra ekledi. Gazeteci bey oğlum, bunları yaz bir, herkes gerçeği öğrensin. Bizim Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'yi katleden Halife Yezid'le hiçbir ilgimiz yoktur. Tanrımız Ezd'dir. Bunların hepsini yazacağıma söz verdim ama bir yandan da bu mistik dünyaya hiçbir ilgisi olmayan aklını Ankara siyasetçilerine ve Müslüman mahallesinde salyangoz satar gibi Bodrum plajlarında çıplak pozlar veren magazin figürlerine takmış olan yazı işlerinin böyle bir konuyu basılacak kadar ilginç bulup bulmayacağı hakkında kuşkularım vardı. Bunları söylemedim ona tabii. Olmazsa internet sitesinde yayınlarım dedim. Orası daha geniş, daha özgür. Belki biraz ayıp oldu ama bu sözüme karşılık istermiş gibi yorumlanabilecek bir talepte bulundum. Suriye'den gelen Meleknaz adlı bir kızı aradığımı söyledim. Kör bir bebeği olan laleşli bir kız. On binlerce insan içinde tanımasını beklemiyordum elbette ama belki bir yardımı olabilirdi. Bir süre düşündü, sonra çadırdaki genç bir Ezidi'ye dönüp Kürtçe bir şeyler söyledi. Genç adam bir saygı ifadesiyle hafifçe öne doğru eğildi, sağ elini kalbin üstüne koydu ve "Serseremin şeyh" dedi. Sonra şeyh bana döndü, "Bu genç adam benim oğlum Şems" dedi. "O kızı bulman için sana yardım edecek." Yanlış ve doğrunun ötesi. Dedim ya, kendimi iyice mistik ve olağanüstü inançlar dünyasına kaptırmıştım. Ne var ki olaylar da üst üste geliyor, bu kadarı rastlantı olamaz dedirterek beynimi zonklatıyordu. Şeyh'le konuştuğumun ertesi günü bizim gazeteyi açtım. Hakan'ın çektiği Angelina Jolie resmini ve benim uydurduğum gazetecilik deyişiyle köpürttüğüm yazıyı ilk sayfanın sağ alt köşesinde gördüm. Buraya kadar her şey olağandı elbette. Mistik bir yan yoktu ama gazete Jolie'nin resminin yanına kocası Brad Pitt'in resmini koymuştu. Hem yüzünün hem de kolunun yakın plan fotoğrafını. Üstünde de şöyle yazıyordu: Brad Pitt Mevlana şiirini koluna dövme yaptırdı. Eski bir haberdi bu aslında ama Jolie'nin gelişi dolayısıyla yeniden basmışlardı. Brad Pitt, 13. yüzyıldan bir Türk-Fars şairinin dizelerini niye kazıtsın ki koluna? Ama New Orleans'ta çekilen fotoğrafta balkona kısa kollu beyaz bir fanilayla çıkmış, kollarına kaldırmış olan aktörün bir kolunun pazı bölümünde dövmeyle yazılmış şu satırlar okunuyordu: "There exists a field beyond all nations of right and wrong. I will meet you there." Pitt, New Orleans'ta otelinin balkonunda bir diğer ünlü aktörle karşılıklı top oynarken görüntülenmişti. Rastlantının bu kadarı fazlaydı doğrusu. Bir gün önce Ezidi Şeyhine söylediğim o dizeler bir kez daha New Orleans'ta ortaya çıkıvermişti. Hem de Ezidi kamplarını gezen meleğin kocasının kolunda. Çevremde hazan kelebekleri uçuşuyor, melekler dans ediyor gibi bir duyguya kapıldım. Doğrusu ben bu dizeleri iyilik ve kötülük olarak hatırlıyordum. İngilizce çevirisinde ise yanlış ve doğrunun ötesi diye geçiyordu. Kafam karışıyor, Mardinli kadınların alt dudaklarındaki mor dövmeler ile Brad Pitt'in mor dövmesi, Mevlana'nın iyilik ve kötülüğü, melek tavus, Süryani rahibi çevremde niye döndüklerini bilmeden sonsuz bir dönme güdüsüne kapılmış pervaneler gibi dönüyorlar. Hasta oldum sanırım. Başımda bir ağrı, midemde bir kabarma, bulantı. Ne oluyor bana diye sorup durdum kendime. Akşam otel odasında su bardağını doldurup içtiğim onca şarap mı bozdu beni, yoksa göçmen çadırındaki o kadından duyduklarım mı bilemiyorum. Herhalde ikincisi, çünkü otele döndüğümde de hasta gibiydim. Kampta çadır çadır dolaşıp Meleknaz'ı tanıyan biri olup olmadığını sormuştuk. Şeyhin oğlu yanımda olmasa ne dolaşmama ne çadırda girmeme ne de soru sormama izin verirlerdi ama şeyh denilince akan sular duruyordu. Sonradan duyduğuma göre Ezidilerde kas sistemi çok güçlüymüş. Şeyhlerin emrinden de çıkılmazmış. Beşinci mi, altıncı mı hatırlamıyorum. Nihayet bir çadırda yeşil hırkalı genç bir kadın, kör bir bebeği olan Meleknaz'ı tanıdığını söyledi. Adı Zilan'dı. İnce uzun bir yüzü vardı. Olsun olsun 20 yaşında gösteriyordu ama daha gençmiş. Önce konuşmak istemedi ama şeyhin oğlu bir şeyler söyleyince bana hikayelerini anlattı ve ben hasta oldum. Sahiden hasta oldum. Zilan'ın anlattıklarına dayanamadım. Kamptan kendimi dışarı attığımda bir titreme tuttu beni. Hatta biraz çıkardım. Hakan, ne oldu abi dedi. Bir şey yok dedim. Hadi otele gidelim. O yine ne oldu diye tutturdu. Başım ağrıyor, midem bulanıyor Hakan dedim. Yalan söylemiyordum. Gerçekten de şakaklarım zonkluyordu. Her şey baş ağrısından ve bulantıdan ibaret değildi ama gerçeğin bir kısmı buydu. Hakan bir süre sustu. Ama sonra dayanamayıp abi dedi. Çok merak ettim, bu insanlar sahiden şeytana mı tapıyor? Hayır Hakan dedim. Şeytan onlara tapıyor. Abi şaşırdım ya dedi. Şaka şaka dedim. Tavus kuşuna tapıyorlar. Buna da daha çok şaşırdığını hissettim. Odaya girer girmez şarabı su bardağına doldurdum, soluksuz içtim. Bir daha doldurdum. Onu da su gibi içtikten sonra pencereden uzak, soğuk ve zalim bir Mezopotamya tanrıçası gibi parlayan ayı görmemek için perdeyi kapatıp kendimi yatağa attım. Zilan anlatıyor, iki nehrin suyu yıkamaya yetmez. Nesini söyleyeyim, nesini anlatayım, nereden başlayayım, nerede bitireyim bilmem. Böyle dile söze gelmez şeyleri insan kulağıyla değil yüreğiyle duyabilir ancak. Bizim acımızın üstüne acı yoktur. Bizim figanımızın üstüne figan yoktur. Şengal Dağı kadar büyüktür derdimiz, gözümüzün üstünde oturmuştur. Öyle çok kanımız döküldü ki iki nehrin suyu bu kanı yıkamaya yetmez. Ulu Fırat, Ulu Dicle bile temizleyemez bu lekeyi. Oy oy! Ocağımız sönmüş bizim, kolumuz kesilmiş bizim. Hanemize baykuşlar konmuş bizim, hikayemiz kıyamete kalmış bizim. Bunları çadırdaki başka bir kadın söyledi. Daha da devam edecekti ama beni oraya götüren gencin bir işaretiyle sustu. Zilan kuru, düz, hatta içinde en ufak bir duygu kırıntısı taşımayan bir sesle görev yapar gibi anlatmaya başladı. Zayıf yüzlü, avutları çökük, esmer, kaşları bitişik bir kadındı. Melek Naz'la biz aynı köydeniz. İkimiz de 15 yaşındaydık, okula gidiyorduk. Bazen Şengal'e götürürlerdi bizi, büyüklerimiz. Şengal çok güzeldi. Dünya çok güzeldi, insanlar çok güzeldi. Dünyanın yaratıldığı Kızıl Çarşamba Bayramı'nda yumurta boyar çok eğlenirdik. Melek Naz'la el ele tutuşur sokakları gezerdik. Melek Naz büyük bir sır taşırdı. Babası ona kayıp kitabımızı ezberletmişti. Tavuse Melek'in bir daire çizerek gösterdiği, insanlar arasından seçtiği biz ezidilerin kadim bilgileri bu sözlerdeydi. Ve hepsi de Melek Naz'ın aklına yazılmıştı. Çok az ailede bu emanet nesilden nesile aktarılabiliyor ve kelamın sahibidir o aileler. Melek Naz'ın ailesi de onlardandı. O gün sakallı adamlar köyümüzü bastılar. Arabalarıyla çıkış yollarını kapattılar. Hepimizi köy meydanında topladılar. Kadınlarla çocukları bir yana, erkekleri bir yana ayırdılar. Ellerinde büyük silahlar vardı. Hepsi siyah giyinmişti. Siyah bayraklar asılıydı arabaların üstünde. Bizim erkeklerimizin uzun bıyıkları olur, hiç kesmezler. Gelenler önce erkeklerimizin bıyıklarını kesti. Siz ezidiler kafirsiniz, İslam'ın düşmanısınız diye bağırarak erkeklerin bıyıklarını kazıdılar. Haydar amca karşı koyunca bıçaklarını çıkarıp kafasını kestiler, yerde yuvarladılar. Kafa toza toprağa bulandı. Ben elimle Melek Naz'ın gözlerini kapattım. Elim öyle bir sıkıyordu ki kıracak sandım. O gün üç erkeği daha öldürdüler. Sonra kalanları kamyonlara doldurup götürdüler. Babam, amcam, abilerim, dayım hepsi kamyondan bize bakıyordu. Onları bir daha görmedik. Sonra bizleri de kamyonlara doldurdular. Başka bir şehre götürüp büyük bir binanın bodrumuna bıraktılar. Ekmek su vermediler. Melek Naz yol boyunca babam, abilerim diye ağladı. Ertesi gün akşama doğru sakallı adamlar yine geldiler. Genç kızları analarından, teyzelerinden ayırdılar. Zorla kopararak aldılar hepimizi. Birçok kişi yalvardı ama aldıran olmadı, dinlemediler. 8 yaşından 18 yaşına kadar seçtikleri kızları yine kamyonlara doldurdular, başka bir binaya götürdüler. Melek Naz yine elimi sıkı sıkı tutuyor, titriyordu. Bu binada da loş bir bodruma fırlatıldık. Biraz bekledikten sonra bize su verdiler, yiyecek verdiler. Yedik çünkü dayanacak gücümüz kalmamıştı artık. Sonra sakallı adamlar gelip bize alıcı gözüyle bakmaya başladılar. Bazıları gelip bir yerimizi elledi, avuçladı. Sonra isteyen istediği kızı alıp gitti. 8 yaşındaki kardeşimi de kucağımdan koparıp götürdü bir adam. Ayaklarına kapandım, yalvardım ama defol kafir diyerek tekmeledi beni. Kız kardeşim abla diye bağırıyordu. Abla, abla. Bir şey yapamadım. Sonra bizleri de elleyip mıncıkladılar, aldılar. O gün hepimiz bir yerlere götürüldük, kimse kalmadı. Beni alan 40 yaşlarında, bıyığı tıraşlı ama sakalı uzun, iri yarı biriydi. Elindeki silahı hiç bırakmıyordu. Beni bir eve götürdü. Evde 4 kadın daha vardı. Bir de kız çocuğu. Herkes korku içindeydi. Adam beni bir kadına doğru itti. Bu kafiri iyice temizle dedi. Onu Müslüman yapacağım. Sonra güldü. Kadın hiç konuşmadı, hiçbir şey söylemedi. Sadece beni yıkadı, keseledi, kaynar sular döktü. Sonra bana temiz bir entari verdi. Adam gece yapacağını yaptı bana ama benim aklım orada değildi. 8 yaşındaki Nergisim'in de başına aynı şeylerin geldiğini düşündükçe kendi derdimi unutuyordum. Sonradan öğrendim, ona da aynısını yapmışlar. Ağlıyor diye de dövmüşler. Zilan hava raporu okuyormuş gibi duygusuz, yüzünde hiçbir mimik olmadan, sesindeki tonlama hiç değişmeden anlatıyor. Onun bu tavrı dehşete düşürüyor beni. Kuru kuru anlattığı olaylar gözümde canlanmaya başlıyor. Kafam onun yarım bıraktıklarını tamamlıyor gibi. Onu kullanan adam kim bilir neye benziyordu. Böyle anlatılarda koku ihmal edilir hep. Oysa en korkunç ayrıntılardan biridir. Zilan'ın duyduğu kokular değişmiş olmalıydı. Üstüne çullanan yabancı tenin kokusu da evin de adamın ağzının da... Of! Adam beni birkaç gün kullandı. Sonra bir paket sigaraya başka birine sattı. O adam da beni kullandı. Sonra o da başka birine sattı. 10 savaşçının yatağına girince Müslüman olacağımı söylüyorlardı. Bir seneye yakın ondan ona gezdirdiler, dövdüler, her türlü tecavüzde bulundular. Bir gün cesaretimi toplayıp beni alan yaşlıca bir adama sordum. Çünkü o biraz daha merhametli gibiydi ötekilerden. Günah değil mi yaptıklarınız dedim. Hayır dedi, halifemizin emri böyle. Peki küçük kız çocuklarına da aynı şeyler mi yapılıyor? Sordum çünkü aklım hala Nergis'teydi. Adam bir kağıt çıkardı, halifenin emirlerini okudu. Orada diyordu ki eğer kız çocuğu gelişmişse onunla birleşebilirsin. Eğer gelişmemişse birleşme olmadan her türlü zevkini tatmin edebilirsin. O zaman eyvah dedim. Eyvah. Nergis'im gitti. Çünkü 8 yaşındaydı ama gösterişliydi. Adam okudu. Dedi ki iki kız kardeşi almak da caizdir. Ama ikisiyle aynı anda yatmak yasaktır. Ayrı ayrı kullanılmalıdır. Bunları kitaba yazmışlar. Bunun üzerine adama yalvardım. Nergis'imi bulup satın alırsa onun kulu kölesi olacağımı söyledim. Ayaklarına kapandım. Yalvardım. Adam güldü. Zaten kölemsin. Daha nasıl kulum kölen olacaksın ki dedi. Yalnız bedenimle değil, bütün ruhumla, kalbimle kölen olurum dedim. Bacımı yanıma getir. El kadar çocuk. Kim bilir ne kadar korkmuştur. Müslüman olurum. Namaza başlarım. Ne dersen yaparım. Adam insafa geldi. Düşüneceğini söyledi. Ona çok hürmet ettim. Eve geldiğinde her gün leğende ayaklarını yıkadım. Sırtı ağrıdığında nenemin öğrettiği lapadan yapıp sürdüm. Hatta kendimi zorlayıp gülümsedim bile. Bana sahip olurken ağlamamaya çalıştım. Aradan 10 gün geçti geçmedi, adam yanında çarşaflı bir kızla geldi. Çarşaf açılınca Nergis'i tanıdım. Daha doğrusu hem tanıdım hem tanımadım. Değişmişti. Benim Nergis'im gitmiş, yerine düşman bakışlı, yabani, daha büyük ifadeli biri gelmişti. Nergis'im dedim, Nergis'im. Sarıldım ona ama o bana sarılmadı. Kolları iki yanına sarkmış öylece bekledi. Ne oldu sana yavrum dedim, cevap vermedi. Gözlerinde karanlık bir nefret okunuyordu. Bana bile öyle bakıyordu. İnsan umudunun bir kısmını kaybederse üzgün görünür ama tamamen umutsuz kalınca böyle olur. Daha sonra Melek Naz da aynı şeyi gördüğüm için biliyorum. Kardeşine, anana, babana bile güvenmezsin. İnsan kılığındaki her yaratığın içinde canavarı görürsün hep. Başka bir şey görmezsin. Herhalde geçer diyerek ona elimden gelen şefkati gösterdim. Sarıp sarmaladım. Güzel yüzünü öptüm. Anamızdan, babamızdan, eski günlerimizden söz ettim. Anamın onu severken söylediği gibi Şengal Dağı Ceylan'ım dedim ona. Yüzlerce kere. Saçlarını iki belik ördüm. Tek kelime etmedi. Akşam adam onu aldı odasına. Kulak kesildim. Adamın çıkardığı seslerden başka hiçbir şey duymadım. Adam o sabah bana, senin bu kardeşine verdiğin paraya yazık oldu dedi. Bir ceset almışım ben. Hiç zevki yok. Onu satacağım. O zaman ikimizi beraber satması için yalvardım. Bizi ayırma dedim. Zaten anamız, babamız, abilerimiz nerede, ne yapar bilmiyoruz. Hiç olmazsa ikimizi ayırma. Adam yüzüme uzun uzun baktı. Sonra kafirsin ama iyi bir kızsın dedi. Artık onları bekleme. Hepsi öldü. Boşuna bekleme. Kimse kalmadı. Kanlı gözyaşları dökmeye, ağıt yakmaya başladım. Güzel anam neredesin? Dağların aslanı babam neredesin? Başımı dayayıp ağlayacağım bir mezar taşınız da mı yok diye sel oldu gözümün yaşı. Adam bundan sıkıldı. Ben böyle ağlayan kadını hiç sevmem dedi. Zaten benden de hevesini almıştı. Hep yeni kızlar geliyordu. Giderek daha küçük kızlar alıyorlardı. Nergis'imle beni beraber satmaya razı geldi. Ertesi gün bizi Musul'da esir pazarına gönderdi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 96.